Ayrım 36, Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat, Hanefi Avcı, sayfa 479. Genel müdür yardımcılarını yiyen yapı ne yapmak istiyor? İdari yöntemlerle kişiler hakkında yalan yanlış bilgi ve belge uydurarak üst makamlara aktarmak veya ihbar mektupları yoluyla ne kadar kişinin görevden aldırıldığını, kimlerin tayin ve terfilerinin yapılmasına mani olunduğunu bilmiyoruz. Ama bunun çok sayıda olduğunun ve sıklıkla yapıldığının emareleri var. Hükümetin birçok üyesi veya bakanlar tarafından tanınıp bilindikleri ve sevildikleri için idari olarak görevden alınamayan Emin Aslan, Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya ve Faruk Ünsal gibi kişilerin emniyet ve adliye içerisindeki cemaat mensuplarının dayanışması ile sadece görevden aldırılması ile yetinilmeyip, İftira ve komplolar tezgahlanarak en ağır suçlarla mahkemelerde yargılanmaları ve cezaevinde yatmaları sağlandı. Kim ne derse desin hangi gerekçelerle kimlerin görevden alındığını biliyoruz. Yargılamayı bağımsız yargı yapıp karar veriyor. Kimsenin buna müdahalesi olamaz dense de ben de dahil emniyette bu işlerin içinde olan herkes bu genel müdür yardımcılarının bazı açılardan eleştirilebilseler de temiz ve dürüst görevler olduğunu ve cemaatin organizeli çalışması neticesinde tuzağa düşürüldüğünü, olayda rol alan savcı ve yargıçların bir kısmının cemaatin elemanları olduğunu, cemaat mensubu olmayan iyi niyetli bazı savcı ve yargıçların da cemaat üyesi adliye mensupları ve polisler tarafından plan dahilinde ifal edildiklerini, birçok kişinin bu durumu bilmesine rağmen bilmiyor gibi davrandığını, cemaat mensuplarını suçlamaya gücünün yetmediği veya korktuğu veyahut elinde yeterli delil bulunmadığı için karşı koyamadığını biliyor. Hatta resmen kral çıplak dercesine kapalı ortamlarda herkes bu meseleleri cemaatin yaptığını konuşurken açıkça hiç kimse bu konuları dillendiremiyor, herkes susuyor. Devlet bakanı bile her yerde her taşın altında cemaat çıkıyor diye beyanat veriyor, rahatsız olduğunu belirtiyor ama hiç adli ve idari araştırma yapılmıyor. Cemaat yapacakları ve planları için İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nı elinden bırakmak istemiyordu. Adı bu birimlerin başına geçecek diye anılan herkes uzaktan imha edilecekti. Bir ara çok sızlanmalar üzerine İstihbarat Daire Başkanlığı'na Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal getirildi. Namal'ın istihbarat birimlerine gönderdiği irticai yapılanmaların yakından takip edilmesine ilişkin talimat ve ardından içeriğinde sorunlar olduğundan talimat ikinci bir yazı ile geri çekilmesi, ardından yanlış anlaşıldığı yolunda yazdığı düzeltme yazıları elden ele dolaştırılarak aleyhine hükümet nezdinde kullanıldı. Neyse ki sonunda bir komploya uğramadan Konya'ya sağ salim dönebildi. Bu yöntemlerle 3 önemli genel müdür yardımcısını yiyen yapının artık gözünü kan bürümüş durumdadır. Kolay kolay durdurulamaz, faaliyetlerine devam edecektir. Teşkilat içerisinde yaşanan tüm bu olayları gören ve bunların altındaki gerçeğin farkında olanlar, gücün kimlerde olduğunu anladıktan sonra gerçek manada kime itaat edecekler, nereye kıble diye yönelecekler? Bu operasyonları kimin yaptığını bilen teşkilat mensupları nasıl hareket edecektir? Benim hakkımdaki çalışmalar. Emin Bey hakkında yapılan işlemlere karşı çıktığım, ona kefil olduğumu söylememden bir süre sonra bu açıklamalarımdan memnun olmayan İstanbul Emniyetindeki cemaatin lideri konumundaki polis şefleri benim toplumdaki saygınlığımı sarsacak bir çalışma başlattıklarını ve yakında işleme koyacaklarını söylemişlerdi. Birbiriyle irtibatı olmayan her ikisi de doğrudan polis müdürlerinden bilgi aldıklarından bugüne kadar yaptıkları her haber doğru çıkan iki farklı kaynak aynı şeyi söylüyordu. Hakkımda araştırma yapıldığını söyleyen kişiler cemaatin İstanbul'daki en üst düzey polisleriydi. Bu arada daha önce benimle çalışmış, benden yakın ilgi ve destek görmüş, uyguladığım çalışma sistemimle istihbarat teşkilatı ve bu ülke için yaptıklarımı bilen ve bundan dolayı bana karşı derin bir minnet duyduğunu belirten ve hala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğunu ifade eden bir kişi, bu kişinin güvendiği için bilgi aktarma yöntemini gerçeği değiştirmeyecek ölçüde kasıtlı olarak farklı anlatıyorum. Olduğu gibi anlatmam halinde bu kişinin kimliğini tespit edebileceklerinden güvenliği sıkıntıya girebilir. Önce santral telefonundan beni aradı. Santral memurlarına benim yakınım olduğunu, acil bir konuda benimle görüşmek istediğini söylemiş. Telefon bağlanınca bu kişi santral memurlarının bana direkt telefon bağlamak istememeleri üzerine akrabam olduğu yalanına başvurduğunu, belki sekreter telefonlarının da denetim altında olabileceğinden mutlaka ilk görüşmenin santralden olması gerektiğini söyleyip özür dileyerek çok önemli bir konuda bilgi aktaracağını ifade edip bunun için mutlak güvenli bir hat vermemi istedi. Bir iki gün içinde bunu yapabileceğimi söyleyince hemen numara vermemin iyi olacağını, bu telefon konuşması için İstanbul dışına çıkıp birkaç saatlik yol gittiğini, bir daha aramasının zor ve zahmetli olduğunu belirtti. Fazlaca dinlenme fobisine kapılmış bu tür insanlarla karşılaştığımdan dinleme meselesinin çok abartıldığını, bu kişinin de yine aynı eğilime sahip olduğunu düşünerek, ''Ne söyleyeceksen söyle, dinleme olduğunu zannetmiyorum, abartıyorsun.'' diyordum ki adam bana arkadaşınız nokta nokta ile ilgili deyince birden irkildim. O isimde hiç arkadaşım yoktu. Bu telefonda konuşurken karşımdakinin kimliğinden emin olmak için kullandığımız bir şifre isimdi. Hiç kimsenin bilmediği ve bilmesinin de mümkün olmadığı bir şeydi. Bu kişi hiç kimsenin bilmediği bu ismi nereden biliyordu? İşte o an bu kişinin yüzlercesini ikna etmekte zorlandığım, telefonumuz dinleniyoruz, gizli bir şey konuşacağız, cep telefonunu kapatalım, pilini çıkaralım, hatta odadan dışarı çıkaralım diyen şüphecilerden olmadığını, gerçekten güvenli olarak konuşmam gereken biri olduğunu anladım. Fazla düşünmeye gerek yoktu. Bu kişi her gün binlerce insanın farklı birimlerimizi aradığı emniyete ait güvenli sayılabilecek santral numarasından beni aramıştı ve daha fazla bilgi aktarmak için tam güvenli bir telefon hattı istiyordu. Çok ciddi ve sıkıntılı ortamlarda çok hızlı çalışan zihnimi bu nasıl olabilir muhasebesini yapmaktan alıkoyamıyordum. Bu imkansızdı, birileri en gizli tuttuğum yönteme rağmen beni dinliyordu. Bunun olmaması gerekirdi, bunu kimler yapabilirdi? MİT mi, jandarma mı, kim? Bu kadar profesyonelce çalışacak kim vardı ki? En ileri dinleme sistemi ve yöntemini hayal ettim. Aklımda yüzlerce soru belirdi ama o an cevap aramaya zaman yoktu. Acil durumlarda bir gün ihtiyaç olabilir düşüncesiyle sakladığım, hiç kullanılmamış, kimin adına kayıtlı olduğunu bile hatırlamadığım iki telefon numarasından birini verdim ve 10 dakika zaman istedim. Karşıdaki kişi, "Efendim kontöre gerek yok, ben arayacağım, kısa konuşacağım," dedi. Açılmamış hattım olduğunu, hatta kontör olmadığından kontör kartı aldırıp telefona yükledikten sonra onu arayacağım için 10 dakika istediğimi anlamıştı. Aynı dili konuştuğumuz, daha anlatmadan yalnızca hareketlerimden ne yapmak istediğimi anlayan, anladığını da sözle değil, cevabi davranışıyla anlatan bu profesyonel adama fazla bir şey söylememe gerek olmadığını fark ettim. Yeni sim kartı açıp şifresini kazıdım. Hiç kullanılmamış, en son 1-2 hafta önce şarjını yapıp kapattığım yeni telefon makinesine taktım ve telefonu açtım. PIN numarasını girip telefonu beklemeye başladım. 10 saniye içinde aradı. Arayan kişi tüm telefon ve cihazlarını kapatıp istirahatta olduğu bir zamanda başkasına ait bir araca sahte plaka takarak birkaç saatlik yol alıp sadece bana bilgi vermek için geldiğini, bir daha arama imkanının olamayacağını, kendisinin tespit edilmemesi için bu yola başvurduğunu, biraz önce sesini kasıtlı olarak değiştirdiğini, şimdi de yine aynı şekilde ses değiştirerek konuştuğunu, İstanbul İstihbarat Şubesi'nde benim hakkımda çalışma başlatıldığını tesadüfen öğrendiğini, dinleme yapılan yerde benim sesimi tanıdığını, önce sesimi benzettiğini zannettiğini ama bir iki konuşmadan ve konuştuğum telefonun Eskişehir merkezde Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu baz istasyonundan çıkış yaptığını görünce bundan emin olduğunu söyledi. Konuşma çok kısa olmasına rağmen vurgularımdan beni tanıdığını, konuşmanın içeriğinden birkaç örnek verdi. Ayrıca son SMS mesajımda yazdığım bir kelimedeki harf hatasını söyledi. Şahsın dinlendiğimi söylediği telefon yanımdaydı. Anlattığı mesaja baktım. Söylediği doğruydu. Bir harfi hatalı yazmışım. Kelime komik bir manaya dönüşmüştü. Şahıs devamlı çok saygılı bir ses tonuyla benim dinlenmemin ne kadar yanlış olduğunu, aslında dinlenenin benim değil bana gizli bilgi veren bir kişi olduğunu, adını bilmediğini ama farklı isimler adına dinleme yapılıyor gösterildiğini anlattı. Ben nasıl mahkeme kararı alınır? Bu kişiyi dinlemeyi gerektirecek bir faaliyette bulunan biri değil. Ayrıca İstanbul'la hiç alakası yok dediğimde artık durumların farklı olduğunu, bazı mahkeme kararlarının isimsiz, adressiz, IMEI üzerinden hatta başka anlamsız numaralar üzerinden alınabildiğini ifade etti. Ayrıca arkadaşım N'nin de telefonlarının dinlenerek denetlendiğini, istihbari dinleme yasasını iyi incelememi söyledi. Anlattıkları inanılmazdı. Bu adam imkansız şeyler söylüyordu. Ona anlattıklarını önemsediğim ama bu kadarının da olamayacağını düşündüğümü söyledim. Kendisinin gizli bilgi aktarma konularını iyi bildiğini, fazla bir şey anlatmama gerek olmadığını, biraz daha bilgiye ihtiyacım olduğunu, bunu bana aktarmasını, ayrıca vereceği hiçbir bilginin hiçbir şekilde kendisini zora sokacak şekilde kullanmayacağımdan emin olması gerektiğini belirterek bu konuda mutlaka bir şeyler yapacağımı da ekledim. Kendisinin aslında başka kısımda görevli olduğunu, tesadüfen benim hakkımdaki çalışmayı öğrendiğini, daha fazla bilgiyi ileride aktarmaya çalışacağını söyledi. Buna ilave olarak amirlerinin asıl amaçlarının beni bir komploya getirmeye çalıştıklarını belirtti. Zaten verdiği iki isimden ben de bunu yapanların amaçlarının ne olabileceğini ve nasıl bir şey yapmayı planladıklarını tahmin etmeye başlamıştım. Düşündüm, yasayı tekrar tekrar okumaya başladım. Korkunç ve çok profesyonelce bir kurguydu. Kafamda şimşekler çakmıştı. Demek olup biten bazı şeyler böyle gerçekleştiriliyordu. Bunlar çok zeki, çok tehlikeli, çok şeytanca yöntemlerdi. O ana kadar kendimi dinleme, izleme, bilgisayarla telefon analizi, detay çalışmaları konusunda en yetkin kişi, tüm bu sistemlerin ilk kurucusu, fikir babası ve en iyi bileni olarak görüp birkaç eski arkadaşım haricinde yeni gelen kişilerin bu işin sırrına tam anlamıyla vakıf olmadığını zannederken bu ukalalığım için kendimden utandım. Bu adamlar hukuksuz olmakla birlikte inanılmazı başarmış, benim 40 yıl düşünemeyeceğim şeytani yolları bulmuşlardı. Kıl kadar ince bir noktadan geçerek korkunç şeyler başarmışlardı. Bu dehşet bir yöntemdi. Düşündükçe bunu başaran insanların daha neler yapabileceğini, neler yaptıklarını kavramaya başladım. Kelimelerle ifade edilecek gibi değildi. Herkesin kolayca anlayacağı bir şey de değildi. Eğer bu insanlar benim gizlediğim iki öğrenci adına alınmış, yalnız birebir görüşme yaptığım, başka hiç kimseyle görüşmediğim, herkesten gizlediğim numaramı tespit edebilmişlerse, o zaman gizliliğe benim kadar dikkat etmeyen, özel tedbir almayan insanların gizli yaptıkları tüm görüşmeleri tespit edebiliyorlar demektir. Eğer bu kişiler telefon rehberinde gerçek bir kişi adına kayıtlı olan, benimle irtibatlı bir telefon numarasını benim kontrol ettirebileceğim ihtimaline rağmen sanki başka bir kişiye aitmiş gibi göstererek dinleme kararı alabiliyorlarsa, sıradan insanların telefonları üzerinde diledikleri şeyi yapmaya muktedirdirler. Yapabileceklerini, yaptıklarını düşündükçe dehşete düşmeye başladım. Bu işi nereye doğru gidiyordu? Bu insanlar devletin imkanlarını böyle kullanabilirler miydi? Düşündükçe moralim bozuluyor ve bir avuç insanın devletle sistemle nasıl böyle oynayabildiğini aklım almıyordu. Bu kişilerin yaptıkları ortaya çıkarsa bunun hesabını nasıl vereceklerini düşünmeye başladım. Her gün bu meseleleri düşünmekten geceleri uykum kaçıyordu. Ben önemli değildim, bana yapacakları da çok önemli değildi. Denetlendiğimi biliyordum ya, artık tuzağa düşmemeye çalışır, hatta onların tuzak kurmaları için bizzat fırsat yaratır, sonrasında da yapılanları her şeyiyle ortaya çıkarabilirdim. Fakat bu adamlar başkalarına, bu işleri hiç bilmeyen insanlara da aynı tuzakları kuruyor, herkesi avlıyorlardı. Buna engel olmak gerekliydi. Kimse devleti ve devletin imkanlarını kötüye kullanmamalıydı. Her kurum denetlenir, yanlış olanlar mutlaka hatalarının karşılığını görmeliydi. İstihbari dinleme yasasına göre bu dinleme faaliyetlerinin her kurumun müfettiş ve üstlerince denetlenmesi gerekiyordu. Bu sistemi çalıştırmalıydım. Önce randevu alarak İçişleri Bakanı ile görüşmek istedim. Zaten Sayın Bakan bir defa beni yanına çağırdığında zaman zaman uğrayıp bilgi vermemi istemişti. Özel Kalem Müdüründen randevu alarak gittim, durumu kendisine anlattım. İstihbarat Dairesi'nin kanunsuzca dinleme yaptığını, hatta yalnızca beni değil birçok kişiyi dinlediğini, bu yöntemde binlerce insanın hukuksuz olarak dinlendiğini, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerini isimler vererek dinlediklerini söyledim. Eğer bu dinlemelerden Sayın Bakan'ın haberi varsa bu dinlemelerin normal olduğunu ama kendilerinin haberi yoksa bu kişilerin neye dayanarak bu kanunsuzluğu gerçekleştirdiklerinin sorulması gerektiğini, yasaya göre önleme, istihbari dinlemelerin denetlenmesi gerektiğini söyledim. Sayın Bakan Beşir Atalay, ben niye dinleteyim, üstelik bu işleri de hiç sevmem dedi ve sonra o zaman biz burayı denetletelim diye ekledi. Ben denetim için yazılı müracaatta bulunabileceğimi belirttim. Bakanın her halinden, bu tür işlemlerden rahatsız olduğu belli oluyordu. O sıralar Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya hakkında İzmir'de tahkikat başlatılmıştı. Bakan Mustafa Gülcü'yü tanıyordu. Bu olayın da benzeri bir vaka olduğunu anlattığımda bakanın da söylediklerime inandığını anladım. İhbar ve şikayetlerim. Hakkımdaki dinlemeye ve bana kurulan tuzağa, daha da önemlisi birçok kişiye kurulan, bir kısmı neticeye varmış, bir kısmı hala devam eden benzeri tuzaklara karşı bir şeyler yapmalıydım. İçişleri Bakanı ile görüştükten sonra olay yeri itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'den, ardından özel yetkili mahkemenin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'dan randevu aldım. Her ikisi de eskiden beri tanıdığım ve güvendiğim kişilerdi. Aykut Bey'i 1997 yılında Susurluk soruşturmasının savcısı olduğu tarihten, DGM Başsavcılığı yaptığı zamanlardan tanıyordum. Turan Çolakkadı hemşerimle de uzun süreden beri tanışıyorduk. Ara sıra kendisini ziyaret ediyordum. Her ikisi de dürüst ve namuslu hukukçulardı. İstanbul'a gittim. Önce Aykut Bey'i ziyaret ettim. Belli oranda durumu anlatıp hukuksuz dinlemeleri ve insanlara tuzak kuran kişilerin olduğunu, bu tuzak kuran kişilerin kasıtlı tuzağına düşüyor gözüküp onların tuzaklarını boşa çıkarmak gerektiğini, bunun için izleme ve dinleme kararlarına ihtiyaç duyulduğunu anlattım. Aykut Bey, kanunun bir tuzağı açığa çıkarmak için dinleme ve izleme yapmaya imkan vermediğini, ancak davacı olursan Fatih Savcılığı'nın görevli olduğunu, konunun ona tevdi edileceğini söyledi. Ayrıca bu tür işlerin merkezden denetlenmesinin daha uygun olacağını da konuştuk. Başsavcının kendisi de dinlenmişti. Bunun izah edilecek hiçbir tarafı yoktu. Sistem cinnet geçiriyordu. Hangi delil, hangi gerekçeyle başsavcı dinlenmişti? Ardından Turan Bey'i ziyaret ettim. Ona isimsiz ve hukuksuz istihbari önleme dinlemelerinin olduğunu söylediğimde, bu görevlerin kendi savcılıklarını doğrudan ilgilendirmediğini, polis veya diğer istihbarat birimlerinin direkt hakimle muhatap olduğunu, buradaki suçların da kendi savcılıkları değil, normal savcıları ilgilendirdiğini söyledi. Sonra Ankara'ya geldim, Başsavcı Hüseyin Poyrazoğlu ile görüştüm. O da Ergenekon örgütü üyesi olmaktan İstanbul Başsavcısı gibi dinlenmişti. Konuşma sonunda o da böyle bir tahkikatın Adalet Bakanlığı üzerinden gelmesi gerektiğinden, bakanlığın tüm bölgelerde araştırma başlatma imkanı olduğunu söyledi. Düşündüm, doğruydu. İdari olarak İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yardım etmez ise tahkikat zor olacaktı. Savcılıklar tek başına fazla bir şey yapamayacaklardı. Yalnızca benim olayım olsa kolaydı ama benim bildiğim 5-6 kişi haricinde belki binlerce kişi bu şekilde dinleniyordu. Ayrıca diğer kurumların da bu tür yasa dışı dinlemeleri denetlenmeliydi. İlk başta önce çıkan emniyet istihbarat birimleri olmasına rağmen tüm kurumlara bakılmalıydı. Mülkiye ve polis baş müfettişlerince Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı denetlenirse çok şey ortaya çıkacaktı. Sonra olay adliyeye intikal ederse daha iyi netice alınabilirdi. Hemen bir dilekçe hazırladım. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, İstanbul-Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Ankara Özel Yetkili Başsavcı Vekillikleri ve Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına ve Başbakanlığa verilmek üzere dağıtımlı, ancak bazı noktalarda birbirinden farklı dilekçelerdi. Önce idari silsile içerisinde Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'dan 06.01.2010 tarihine randevu aldım ve gidip olayları anlattım. Cemaatin olduğu bilinen bazı gazetelerdeki beni övücü yayınları kastederek, ben de cemaatin senin yıldızını parlatmaya çalıştığını zannediyordum dedi. Daha önce Sayın Bakan'la ve savcılarla yaptığım görüşmeleri de kısaca özetledim. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve bazı daire başkanlarının kanunsuz olarak dinlendiğinden bahsettim. Kendisinin haberi ve bilgisiyle yapılıyorsa bunun normal kabul edilebileceğini ama değilse suç olduğunu, ayrıca bu kişilerin hangi sıfat ve hakla bunu yaptıklarının sorgulanması gerektiğini söylediğimde, genel müdür dinlemelerden haberdar olmadığını ve bunu asla tasvip etmediğini dile getirdi. Ardından yazdığım dilekçeyi kendisine verdim, okudu, mahiyeti itibariyle aşırı suçlayıcı ifadeler var, bunlar sıkıntı yaratır, bunu biraz yumuşatmam lazım dedi. Dilini biraz yumuşatarak göndereceğimi söyledim. Özel kalem müdürü Engin Kaya'ya kurye ile göndereceğimi, Kaya'nın kendisine arz edeceğini ifade ettim. Genel müdür de konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı ile görüşeceğini söyledi. Görev yerim olan Eskişehir'e döndüğümde dilekçenin üslubunu biraz daha yumuşattım. Kapalı bir zarf içinde özel kalemde görevli polisim Ramazan'la dilekçeyi gönderdim. Genel müdürün özel kalem müdürü Engin vasıtasıyla mazrufumu genel müdüre intikal ettirdim. Dilekçem aynen şöyleydi. İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ankara. Aldığım bilgilere göre hakkımda komplo hazırlığında olan Emniyet İstihbarat Teşkilatı içerisindeki bazı kişiler tarafından hakikat hilafına tanzim edilen rapor, tutanaklara dayanan, tekliflerle sanki başka olaylar sebebiyle başka kişiler dinlenmek isteniyormuş gibi gösterilerek benim ve yakın dostlarımın kullandığı telefonlar 07.11.2009 tarihinde İstanbul TCK 250'ye göre yetkilendirilmiş mahkemede alınan karar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince dinlenmeye başlamıştır. İstihbarat biriminin iç işleyiş biçimi ve dinleme sisteminin çalışma şekli dikkate alındığında bu durumun merkezde İstihbarat Daire Başkanlığındaki ilgili amirlerin bilgisi hatta direktifleri olmaksızın yürütülmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Beni ne amaçla kullanıldığımı ve telefon numarasını bilmelerine rağmen farklı isimler yazılarak veya telefon numarasına değil, telefon makinesinin IMEI numarası üzerinden müracaat ederek, hakime yalan ve yanlış bilgiler vererek veya hakimin de kendileriyle aynı fikirleri paylaştığından yasal mevzuata aykırı olarak karar verdiği kanaatindeyim. Bugüne kadarki memuriyet hayatımda hiçbir kanunsuz ilişki içerisinde olmadım. Tüm kamu hayatım kameraya çekiliyor gibi kabul edip hiçbir anında yüzümü kızartacak davranış içerisinde olmamaya gayret gösterdim. Görevim ve bugüne kadarki çizgim nedeniyle belli çevrelerin hedefi olabileceğimi düşünerek özel ilişkilerimde zaman zaman adıma kayıtlı olmayan yakın arkadaşlarım adına kayıtlı telefonlar kullanmaktayım. Hiç kimsenin numarasını bilmediği bu telefonlarda yalnız şahsi görüşmeler ve birebir irtibat kurulmaktadır. Emniyet İstihbarat Biriminde mevcut analiz sistemi kötü niyetle kullanılarak bu numaralar tespit edilip hedef olarak seçilmektedir. Dinlemenin amacı özel ilişkilerimle irtibatlarım hakkında bilgi alınıp daha sonrasında komplo kurularak benim kamuoyundaki imajımı sarsmaya yöneliktir. Bunu yapanlar basın mensuplarına yakın gelecekte Hanefi Avcı'nın imajını bozacak şeyler yapacağız demekten tereddüt bile duymamaktadırlar. Emniyet Genel Müdürlüğü açısından istihbari dinlemeleri düzenleyen 2559 sayılı yasanın ek 7. maddesine ek yapan 5397 sayılı yasanın son fıkralarında aynen şöyle denmektedir. Ek fıkra 37-2005, 5397'ye 1. madde. Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Ek fıkra 37-2005, 5397'ye 1. madde. Hakim kararları ve yazılı emirler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. Ek fıkra 37-2005, 5397'ye 1. madde. Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yapılır. Ek fıkra 37-2005, 5397'ye 1. madde. Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Bu şekilde sahte ve gerçeğe aykırı rapor ve evrak tanzim edenler, adli makamlara kasıtlı yanlış bilgi vererek karar alanlar, komple hazırlama içerisinde olanlar, hukuka aykırı biçimde dinleme, izleme yapanların tüm suçlarını maddi delillerle ortaya çıkarmak mümkündür. Bunun için 1. En başta hakikat hilafına gerekçeler göstererek İstanbul 250. madde ile yetkilendirilen mahkeme hakimliğinde 7.11.2009 tarihinde aldıkları kararı ilgili mahkeme hakiminden İstanbul İstihbarat Şubesinden İstihbarat Daire Başkanlığından TİB'den temin etmek mümkündür. Yasa gereği bu kararları ve dinleme ile ilgili tutanakları denetim için hazır bulundurma mecburiyeti vardır. Bu kararda birden fazla IMEI veya Telno hakkında karar alınmış ise benim hakkımda alınan karar 531-73070 veya 531-73070 no'lu telefon veya bu telefonun takılı olduğu 356-423-023-339-0090 veya 354-180-034-086-415 no'lu IMEI numarasına, ayrıca arkadaşım Necdet Kılıç'ın 531-74-287 nokta nokta no'lu telefonu veya takılı olduğu 359-740-001-170-330 no'lu IMEI numarası hakkında karar alındığı görülecektir. 2. Dinleme kararı alınan bu telefonların HTS raporu incelenirse, bu işi yapanlar her zaman bu bilgileri inceleme imkanına sahiptirler. 531-73070 nokta nokta ve 531-73070 nokta nokta no'lu telefonların konuşmaya açıldığı ilk günden bu yana yalnız birebir iki telefonun karşılıklı görüşme ve mesajlaşması olduğu ve bu telefonlara kararı almak için müracaat eden İstanbul İstihbarat Şubesi'nin görev alanında olmadıkları görülecektir. İstanbul İstihbarat Şubesi'nde ve İstihbarat Daire Başkanlığı'nda devam eden dinleme kayıtlarına bakılırsa, bu telefon ve makinenin benim tarafımdan kullanıldığı, yalnız benim mesaj ve sesimin olduğu, istihbarat biriminin dinleme kararı almak için tanzim ettiği rapor, yazı vesaire ile hiç alakası olmayan konular olduğu, tamamen özel olan bu konuların nasıl yalan ve düzmece yazılarla dinleme gerekçesi oluşturulduğu, iddia ettikleri konuyla hiçbir alakasının olmadığı, mevzuata aykırı olarak karar alındığı, verildiği de görülecektir. Esasen uzun süreden beri İstihbarat Daire Başkanlığı'nın başta Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticileri olmak üzere bazı kamu görevlilerinin veya yakınlarının konuyu düzenleyen mevzuata aykırı istihbari dinleme kararları alarak kanunsuz olarak dinlendikleri, daha sonra buradan elde ettikleri bilgileri kötü niyetli olarak kullandıkları ortaya çıkan emarelerden anlaşılmaktadır. Sorunun asıl kaynağı 2559 sayılı yasanın ek 7. maddesinde ek fıkra 37.2005-5397'ye 1. madde, bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yapılır şeklindeki emniyet istihbarat dinleme sisteminin denetlenmesi hükmü olmasına rağmen denetlenmemesinden dolayı keyfilik içerisinde kullanılmasıdır. Yasa gereği denetlemekle sorumlu olan makamlar veya atanacak müfettişler tarafından İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün istihbari amaçla aldığı kararlar denetlendiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın haberi olmaksızın Genel Müdürlük ve Bakanlık, hatta başka bakanlıkların yöneticilerinin makam veya adlarına kayıtlı olan telefonları veya telefonlarının IMEI numaraları bazen de başka isim ve adlar ile dinlendiği görülecektir. Daha önemlisi, devlet arşivlerinin ve terörle mücadele amaçlı oluşturulan bilgi bankaları, veri analizleri ve telefon detay görüşme analizlerinin kötü niyetli kullanıldığına dair ciddi emareler vardır. Bu durum yakın zamanda yaşanan olaylarla da teyit edilmektedir. Bugün bu olayda maddi deliller vardır ve araştırılır ise yalnız hakkımda yapılan kanunsuz dinlemeler değil, tüm diğer kişiler hakkında yapılan kanunsuz izleme ve dinlemelerin delillerini bulmak mümkündür. Bunu yapan kişiler hakkında davacı ve şikayetçiyim. Adli ve idari olarak haklarında kanuni işlemlerin yapılmasını, hukuka aykırı olarak verilen kararlar ve verenler hakkında kanunun gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 6 Ocak 2010 Hanefi Avcı imza. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü. Tel özel 0505-217... ve 0532-436... İş 0222-230... 233... ve 0505-826... E-mail hanefiavcı@yahoo.com.
36. ayrımın sonu, sayfa 492.